Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 38. ayrım. 22. bölüm. Gece yarısı olduğunda Eve litrelerce kahve tüketmekten yüksek doza uğrayacak hale gelmişti. Oteldeki ortak alanların her santimini ekrandan incelemişti. Yanında Finney ve Rourke'un adamıyla güvenlik sistemindeki her değişkeni nokta nokta gözden geçirmişti. Kumandanı içeri girdiğinde Eve ayağa kalktı ve ona son durum raporunu vermeye hazırlandı. "Bir dakika Teğmen." Whitney odanın diğer köşesini işaret ederek onu çağırdı. Gözleri koyu ve yorgun gözüküyordu. "Yost intihar etti."
"Efendim?"
"İki saat önce federal gözetime teslim edilmişti. Binalarındaki maksimum korumalı hücreye giriş evraklarını düzenliyorlarmış. Görevlinin masasında bir fincan kahve varmış. Adi herif elleri kelepçeliyken fincanı alıp kırmayı ve bir parçasıyla kendi boğazını kesmeyi başarmış. Yani sonuçta kolay yoldan kurtuldu," diye mırıldandı Eve. "Ve ben de Naples'la olan bağlantıyı kaybettim." "Üzgünüm Teğmen."
"Evet efendim, haber verdiğiniz için teşekkür ederim.
Ajan Jacobi'nin durumu nispeten umut vaat ediyor. Tıbbi ekip kalbinin tedaviye cevap verdiğine inanıyor. Şu anda durumu sabit."
"Güzel.
Ve en azından bu kez operasyonu bozmak için ortalıkta olmayacak. Yani bozulacak bir operasyon olursa. Bu işi bitirdiğini görmeyi çok isterim. Komuta sende." Whitney gözlerini suite'te gezdirdi. "Görünüşe göre bir kişilik daha yeriniz var." Eve keyifsiz bir tavırla, "Açık büfeye bir bakın efendim," dedi. "Biraz etli dürümümüz kalmış olabilir." Eve, oturma odasındaki ana monitör biriminin başına geçti. Buradan hedef alanların giriş ve çıkış bölümlerini görüp tarayabiliyordu. Otelin gece personeli işine her günkü gibi devam ediyordu. Oda servisi arada sırada konuk odalarına tepsi bırakıyor veya boş tepsileri alıyordu. Bazı konuklar şehirde geçirdikleri bir geceden sonra otele giriş yapıyor, bazıları geceye başlamak üzere dışarı çıkıyordu. Tıpkı şehrin kendisi gibi, otelde asla tam bir sessizliğe gömülmüyordu. İş ve eğlence 24 saat devam eden aktivitelerdi. Eve, kırmızı kısa saten eteğiyle alt lobiden girişe doğru ilerleyen bir lisanslı eskort gördü. Kadın çok şık görünüyordu ve küçük Dore çantasına hafifçe vurdu. Eve, sağlam bir bahşiş anlaşılan diye düşünürken, kadını içeri alan Liza'yı görünce dikkat kesildi. Liza, umursamaz bir tavırla etrafa baktı. Fazlaca umursamaz bir tavırla. "Fazlaca," diye karar verdi Eve. "Finney, şuna bir bak. Bence bizim hatunun üzerinde bir kayıt cihazı var. Arkadaşlarına içeriği gösteriyor." Finney ekrana "odaklan ve büyüt" talimatı verdi. 18. ve 36. bölümler arası. Görüntü büyüyünce Finney önce kendi kendine homurdandı, sonra daha dar bir bölüm için büyütme talimatı verdi. Eve, Liza'nın göğüs dekoltesinin çok yakın bir resmiyle burun burunaydı.
"Tanrım, bu harika."
"Tanrım, Finney!" Finney gözlerini kırpıştırdı, kızardı. "Kızı demiyorum. O boynundaki şey, bir mikro kayıt cihazı. Lanet olası bir sanat harikası. Muhtemelen 180 derecelik bir açı yolluyor şu anda ve tam sesli. Kapıcı burnunu çekse bu bebek onu algılar. Yayını bozabilir misin?"
"Ah evet. Rourke'un bu ekipmanıyla aydan gelen bir yayına bile müdahale edebilirim."
Finney bu fikir karşısında bir an o kadar istekli göründü ki Eve onu toparlama ihtiyacı duydu. "Şimdi olmaz. Şimdilik bırakalım keşfi adamlara yollasın. Her şeyin yolunda ve olması gerektiği gibi olduğunu sansınlar." "Tanrı Finney, plandan vazgeçmemişler." Eve bilek ünitesini kontrol etti. "Hedefe 45 dakika. Kızı takibe devam et," diyerek ekibinin başına koşturdu. Hedefe 15 dakika kala Eve hareket merkezine, yani balo salonunun bir alt katındaki toplantı odasına girdi. Liza çoktan balo salonu bölgesini gözden geçirmiş, hedefin önünden geçerek ortaklarına kilitli kapıları ve alarm ışıklarını kaydederek yollamıştı. Şimdi odasındaydı ve Finney yayını bozmak için işaret bekliyordu. Elinde master kilitler olan iki polis memuru odasına girip kadını tutuklamak için hazırdı. Eve bunu kaçıracağına üzülüyordu. Kayıt cihazını ayarladı. "Finney, dinlemede misin?"
"Evet."
Eve Sesli ve görüntülü olarak diğer takım liderlerini de kontrol etti. Silahını kontrol etti, omuzlarını döndürdü ve rahatlamış olmalarına sevindi. Rourke'un odaya girmesiyle kaşları çatıldı. ''Bu alana sivil giriş yasak. Üst kata git. Burası benim otelim olduğundan hiçbir yere giriş yasağım yok. Komutanın da onay verdi. Bu işin içindeyim Teğmen.'' Gerçi Eve onun başının çaresine bakabileceğinden emindi. Hatta şu anda üzerindeki siyah kaza ve siyah pantolonuyla soygunu gerçekleştirecekmiş gibi bir hali vardı. ''Silahlı mısın?'' Rourke anlamlı bir şekilde Eve'in elindeki kayıt cihazına bakarak söylediği her şeyin herkes tarafından duyulduğunun farkında olduğunu gösterdi. ''Danışmanların silah taşıma yetkisi yoktur.'' Yani taşıyordu. Eve onun bir baskına silahsız gitmesini tercih etmediğinden konuyu uzatmadı. Odaya toplanan kadın ve adamlara ''Harekete geçtiğimizde hızlı olacağız.'' dedi. ''Çabucak ve hızlıca etrafları sarılacak.'' Herkes takımıyla hareket edecek. Birbirinizin sırtını kollayacaksınız. Bu adamların kaçacak bir yeri olmayacak ve muhtemelen karşılık verecekler. İstihbaratımıza göre bayıltıcı silahları olacak ama daha ölümcül bir şeyler taşımadıklarından emin olamayız. Ele geçirip silahları alınacak. Sinyallerini bozmamız bizim hedef bölgesindeki sinyallerimizi de etkileyecek. Dolayısıyla bu zaman dilimini minimumda tutacağız. Lenik, sivile çelik yelek ve bir kayıt cihazı ayarla. Hedefe 5 dakika kala Eve monitöre yapışmış haldeydi. Rourke ancak yanı başına geldiğinde başını kaldırdı. ''Çelik yeleğin nerede? Seninki nerede?'' ''Benim giymem tercihe bağlı ve sen giymemeyi tercih ediyorsun çünkü çok rahatsız ve çabuk hareket etmeyi önlüyor.'' ''İşte Morrow tedarikçi girişine doğru ilerliyor. Çok kısa bir süre sonra muhbirlik yapanlardan hiç hoşlanmadığımı öğrenecek.'' O da grubun kalanıyla hapsi boylayacak ama onu kovman için bir dakika zaman verilmesini sağlarım. Teşekkür ederim. Maxibus geldi tam programa göre. Sarıları yaktı. Hazır olun. Eve, Maxibus'un dönmesini ve gelen arabanın ön tamponuna çarpmasını izledi. Maxibus, altı yan tekerleğinin üzerine kalktı, takla attıktan sonra kıvılcımlar çıkararak yan binaya girdi. Camların dağılarak etrafa saçılması çok etkileyiciydi. Dumanlar yükselmeye başladı. Kazayı fark eden insanlar kazaya doğru ya da kazadan uzağa doğru koşmaya başladılar. Kuyumcunun alarm sisteminin çıkardığı sesler Eve'in kulaklarında çınlamaya başlamıştı. Eve yandaki monitöre dönerek tedarik kamyonunun ağır ağır otelin arka girişine ilerlediğini gördü. Morrow gölgelerin arasından çıktı. Kamyonetten atlayan altı adam da Rourke gibi siyahlar içindeydi. Ayrıca kafalarına oturan siyah bereler ve ellerini koruyup parmaklarını sımsıkı saran eldivenler giymişlerdi. ''Mick de aralarında,'' diye mırıldandı Rourke. ''Tanrım, kaçmamış. Bunu yapabilecek cesareti olduğunu düşünmemiştim.'' ''İyi, bunu sonra düşünürüz.'' diye düşündü. ''Yedi, tekrar ediyorum. Yedi şahıs batıdan binaya giriş yapıyor.'' Teslimat katından. Bekle. Rourke'un uyarısıyla elini onun koluna koyarak ekrana baktı. Rourke, kamyonda üç kişi daha var diye devam etti. Nereden biliyorsun? Mick söylüyor. Aramızda eskiden kalma bir şifre. Kamyonda üç kişi takip ve dinlemedeler. Polis tarzı el lazeri var. Bir mini roket ısı bombası. Tam kapasite. Mick binaya girerken Rourke sonraki ekrana kaydı. Arkadaşının ilk güvenlik panelinde çalışmaya başlamasını izlerken bir yandan da Eve'in yeni gelen verileri takımlara aktarmasını dinliyordu. Araç içindeki adamlar da silahlı. Önceden rapor edilen bayıltıcılardan daha fazlası. İki modifiye polis lazeri. Biri kadın, arkadan üçüncü. Yüz yüze dövüş uzmanı. Sağ botunda bıçağı var. Rourke Eve baktı. Bunları Mick'in lehine kullanacaksın. Aslında soru sorar gibi tonlamamıştı. Eve'in adalet duygusuna güveniyordu. Olayı bitirelim sonra elimden geleni yaparım. Bak, ikinci kata çıktı. Eskisinden çok daha iyi durumda. Eve, Mick'in arkasını dönerek baş parmağını kaldırmasını ve diğerleriyle servis merdivenlerinden çıkmaya başlamasını izledi. Hızlı ve düzenli ilerleyişleri Eve'e çok fazla prova yaptıklarını gösteriyordu. Ama o da hazırlıklıydı. Dikkatini iyice yoğunlaştırmış ve ekrana odaklanmıştı. Mick, balo katındaki yangın çıkışı kapısında durdu, avuç içi kadar bir cihaz çıkardı. Açarak dirsek boyu kadar uzattı. Parmakları hızlı ve seriydi. Eve aklından neler geçtiğini merak etti. Cihaz 3 kez sinyal verdikten sonra yeşil ışığı yandı. Kapıyı iteledi ve hedef alana doğru koşmaya başladı. Eve, "Başlıyoruz, harekete geçin," diye talimat verdi. "Finney, sinyali bozmaya hazır ol." Finney'in "Dinlemedeyim" diyen sesi Eve'in kulaklarındaydı. "Kapıdalar, dış güvenlik üzerinde çalışıyorlar. Arkadan ikinci çok huzursuz, terliyor. Hey, Dallas, adamı tanıdım. Görünüşe göre Grady partiye bizzat katılmak istemiş. Güzel. Ve ilerliyorlar. Ey dedektifler, sinyali bozmaya hazır. Adam elle başka bir kod girdi. Kodu içerideki adamdan almış olmalılar. %30 girişi tamamladılar." Eve, balo salonu katına girdi ve elini kaldırdı. Karşı yönden diğer takım lideri aynı hareketi yaptı. Eve'in işaretiyle harekete geçtiler. Son hızla. Eve, iletişim cihazına "Sinyali boz!" diye bağırdıktan sonra kapıyı tekmeledi. "Polis! Eller havaya! Yukarı!" diye bağırdı. Kadının botlarına doğru eğilmesiyle parmak uçlarına doğru bir uyarı atışı yaptı. Karşı ateş sesi duyuldu. Eve, yana çekilip tetiğe basmak üzereyken, arka takımdan açılan bir şok ateşiyle siyahlı adamın yere yığıldığını gördü. İçlerinden birisi devasa teşhir camlarına doğru atıldı. Cam teşhir patlayarak her yana savrulmaya başladı. Eve, yükselen çığlıklar ve siper almaya çalışan bedenler arasında Meek'in Rourke'a tüm dişlerini gösteren bir gülümseme yolladığını gördü. Şaşırsın mı, hoşuna mı gitsin karar vermeye çalışırken siyahlı kadını fark etti. Kadın, 2 metrelik bir vazoyu Eve'in kafasına doğru savururken çığlıklar atarak kendisi de vazonun arkasından Eve'e doğru atıldı. Eve'in karar vermesi için yarım saniyesi vardı. Sağlam bir yüz yüze dövüşün inanılmaz keyfi ya da lanet olsun diyerek silahını ateşledi ve rakibinin baygın yere düşüşünü izledi. "Yazık oldu," dedi Rourke. "İzlemek çok keyifli olurdu." Meek'e döndü ve artık yapacak pek bir şey kalmadığından taşıma yetkisi olmayan silahı cebine soktu. "Kapıyı açtığın o cihazı biraz incelemek isterdim. Polis gözetimine alınacakmış gibi bir his var içimde. Çok yazık oldu." Meek başını çevirerek etrafı sarılmış eski çalışma arkadaşlarına doğru baktı. Sonra şık bir hareketle cihazı Rourke'a uzattıktan sonra ellerini yukarı kaldırdı. Rourke daha sonra defalarca geriye dönüp bu anı hatırlayacaktı. Meek'in orada tam karşısında nasıl keyifli ve heyecanlı bir şekilde durduğunu ve nasıl korumasız. Meek'in gözlerindeki keyfin bir anda donduğunu ve anında paniğe döndüğünü hatırlayacaktı. Rourke hızla dönerken eli cebine, silahına uzandı. Çok hızlıydı. Tanrım, hep çok hızlıydı. Ama bu sefer yeterince hızlı olamamıştı. Grady'nin bel seviyesinde tuttuğu bıçak güçlü ışıkların altında parlıyordu. Adamın gözlerinde vahşi bir panik vardı. Rourke, Eve'in bağırdığını duydu ve silahından çıkan dalgayı gördü. Ama o bile çok geç kalmıştı. Aynı anda Meek, Rourke'un önüne atılarak bıçağı tam karnına yedi. "Lanet olsun." Meek, yüzünde şaşkın bir ifadeyle Rourke'a bakarak yere yığıldı. "Tanrım, hayır." Rourke, onunla birlikte dizlerinin üzerine çökerek elini yaraya bastırmaya başladı. Yoğun ve koyu kan parmaklarının arasından taşıyordu. Meek, korkunç bir acı dalgasının arasından "Küçük pislik," diyebildi. "Korkan teki olduğunu biliyordum. Bir şey taşıdığından bile haberim yoktu." "Ne kadar kötü?" "Çok kötü değil." "Lanet olsun. Sen daha iyi bir yalancıydın." "Bir ambulans ve cerrahi tıp ekibine ihtiyacım var." Eve hızla koşarak yanlarına geldi, eğildi ve iletişim cihazına bağırmaya devam etti. "Bir yaralım var. Karnına bıçak yarası aldı. Hemen acil tıp desteği yollayın." Sonra hiç düşünmeden ceketini çıkararak yaraya bastırması için Rourke'a verdi. "Hey, bu çok tatlı bir hareket." Meek'in yüzü çoktan beyazdan griye dönmeye başlamıştı. "Yani affedildin mi Eve?" "Sessiz kal." Eve diz çökerek Meek'in nabzını kontrol etti. "Yardım yolda. Ona borçluydum, biliyorsun değil mi?" Meek bakışlarını Rourke'a kaydırdı. Hafifçe gülümsedi. Gerçi böyle candan bir ödeme beklemiyordum. Ama sana borçluydum. Tanrım, kimsenin yanında bu adam için bir ağrı kesici yok mu? Mick boğulur gibi öksürürken çaresizce Rourke'un elini sıkıyordu. Beni bırakmazsın değil mi? İşte benim adamım. İyi olacaksın. Rourke sanki sadece istemek her şeyi düzeltebilirmiş gibi onun elini tüm gücüyle sıkıyordu. Düzeleceksin. İşim bitti. Biliyorsun. Dudaklarının arasından kan sızmaya başlamıştı. İşaretlerimi anladın, değil mi? Evet, anladım. Eski günlerdeki gibi ha. Hatırlıyor musun? Mick inleyerek nefes almaya çalıştı. Londra'da valinin evini soyarken adam üst katta metresini düzüyordu. Karısı Bath'ta kız kardeşinin yanına gitmişti. Rourke kanı durduramıyordu. Akmasına engel olamıyordu. Ölümün yaklaşan kokusunu duyabiliyordu. Ve tek yapabildiği Mick'in duymaması için dua etmekti. Evet, sen üst kata çıkmıştın. Adamın kendi kamerasıyla ikisinin görüntülerini çektin. Sonra onları da kamerayı da adama geri satmıştık. Evet, evet. Harika günlerdi. Hayatımın en güzel günleri. Tanrı kara kalbini korusun. Annemin yine haklı çıkması ne garip. Ama en azından bıçağı karnıma şık bir otelde yedim. Üçüncü sınıf bir barda değil. Konuşma artık Mick, ambulans yolda. Ah, boş ver onları. Mick çok derin bir iç geçirdi. Gözleri bir an kristal kadar berraklaşmıştı. Aziz Patrick de benim için bir mum yakacak mısın? Rourke'un boğazı kilitlendi. Aklı reddetmeye çalışsa da başını sallayabildi. Evet, bu da bir şey. Rourke, sen benim için gerçek bir dost oldun. Senin o tek şeyi bulmana çok sevindim. Onu sakın kaybetme. Sen. Yüzünü diğer yana çevirdi ve gözleri kapandı. Hayır Tanrım. Rourke'un çevresine, içine inanılmaz bir acı çöktü. Acı her yanına yayılmaya devam ederken, Mick'i göğsüne bastırıp sallamaktan başka bir şey yapamadı. Gözleri bu ızdırapla doluyken bakışlarını Eve doğru çevirdi. Kanun işleri etraflarında son hızla devam ederken, Eve kalktı, adamlarına ve içeri koşturan sağlık görevlilerine işaret etti ve kocasına doğru gitti. Yanına diz çökerek kollarını Rourke'a doladı ve onu kendine yasladı. Rourke başını karısının göğsüne bastırarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Şafak sökerken Rourke düşünceleriyle baş başaydı. Yatak odasının penceresinde durmuş, günün karanlığı bastırmasını, ince ince yaşama karışmasını izliyordu. Öfke hissetmeyi umut ediyordu ve gerçekten de içinde bu öfkeyi arayıp durmuştu. Ama bulamamıştı. Eve odaya girdiğinde arkasını dönmedi fakat hissettiği acının en kötü kısmının geçtiğini düşündü. Çünkü o artık evdeydi. Uzun bir gün geçirdin Teğmen. Sen de öyle. Eve onu tek başına bırakmak zorunda kaldığı saatler boyunca çok endişelenmişti. Ağzını açtı ama geri kapadı. Hayır, ona o boş, standart başın sağ olsun lafını söylemeyecekti. Rourke'a olmazdı. Mick konusunda olmazdı. Michael Grady cinayet suçuyla yargılanacak, birinci derece. Boğulana kadar diplomatik dokunulmazlık diye bağırsa da bir şey değişmeyecek, kurtulamayacak. Rourke bir şey söylemeyince Eve elini saçına götürdü. Sonra birinden ödünç aldığı ceketi çekiştirmeye başladı. Sorguda onu mahvedebilirim diye devam etti. İki Naples'ı da satacak. Gerçi işine yarayacağını bilse kendi çocuğunu bile satar. Naples kaçtı, bir deliğe girdi ve orada kalacak. Artık Eve doğru dönmüştü. Bunu kontrol etmeyeceğimi mi sanıyordun? Onu kaybettik. En azından şimdilik onu ve orospu çocuğu oğlunu kaybettik. Onlar da en az cehennemde yanan yost kadar uzak bize. Eve ellerini havaya kaldırdı. Çok üzgünüm.
Niçin? Rourke artık yarı aydınlık olan odada Eve doğru ilerledi ve yüzünü ellerinin arasına aldı. Niçin diye tekrarlayarak karısının yanaklarını ve alnını öptü. Yapılabilecek her şeyi ve daha fazlasını yaptığın için mi? En sonunda senin değil, benim dostum olan bir adama kendi ceketini verdiğin için mi? Sana en çok ihtiyacım olduğunda yanımda olduğun için mi? Yanılıyorsun. Senin yaşamını kurtaran adam benim de dostumdur. Üstelik bize yardım etti ve onun sayesinde operasyona tam hazırlıklı olarak girdik. Ve Naples'ı ve Pitch'ini yakaladığımızda da yine onun katkısı olacak. Onun hakkında haklıymışsın. Mick'in içinde kan dökmeye dair tek hücre yokmuş. Ve en sonunda o da senin arkanda durdu. Bunları duysa çok önemli değil gibilerden bir şey söylerdi herhalde. Onu İrlanda'ya götürmek ve dostlarının yanına gömmek istiyorum. O halde öyle yaparız. O bir kahramandı ve hatta NYPGT'de ona bunu belirten bir ölüm sonrası nişanı verecek. Rourke Eve baktı, sonra bir adım geriledi. Eve'in hayretten ağzının açılmasına neden olacak şekilde kafasını geriye attı ve bir kahkaha patlattı. Kocaman, içten ve yüksek sesli bir kahkaha. Ah Tanrım! Eğer ölmemiş olsaydı, herhalde bu onu kesin öldürürdü. Ölümünden sonra lanet polislerden bir nişan ha? Eve, dişlerinin arasından, ''Bu arada ben de lanet bir polis oluyorum.'' diye hatırlattı. ''Alınma, sakın alınma benim güzel sevgilim.'' Rourke onu kucağına alarak ayaklarını yerden kesti ve kendi etrafında döndürdü. Bu olanların Mick'in hoşuna gideceğini biliyordu. Rourke içindeki acının biraz hafiflediğini hissediyordu. İnan bana, artık her neredeyse karnı yarılana kadar gülüyordu. Eve, Rourke'a bunun bir şaka olmadığını, büyük bir onur olduğunu söyleyebilirdi. Onun düzeninde en yüksek ve en ciddi onurlardan biriydi. Ama Rourke'un gözlerinin yine eskisi gibi parladığını görünce omuz silkti. Gerçekten çok komikmiş. Şimdi beni yere indir. Merkeze dönmeden biraz uyumak istiyorum. Yarın gece tüm o müzayede şeyi planladığın gibi olacağından yine uzun bir gece olacak. Sonra uyuruz, daha genciz. Rourke onu son bir kez daha döndürdü. Güne ölümün yasını tutarak değil, yaşamı kutlayarak başlayacağız diye düşündü. Dudaklarını hala kucağındaki Eve'in dudaklarına götürerek geniş odada ilerledi ve onu yatağa bıraktı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 381. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 12 Mayıs 2015.